Ayrım 14, bildiğin gibi değil Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı, sayfa 169. Boşananlar var mıydı? Vardı, epeyce. Koca gerekçe göstermeden karısını boşayabilirdi. Boş ol demesi yeterdi, buna talak deniyordu. Fakat bu durumda kadının bazı hakları vardı. Müstakbel çift veya aileleri damadın düğünde geline vereceği armağan, mehir konusunda anlaşıyordu. Mehrin bir bölümü genellikle ödenmiyordu. Bu ödenmeyen kısım adamın kadını boşaması veya kocanın ölmesi durumunda kadının hakkıydı. Kocasının boşaması durumunda kadın 3 aylık geçim giderlerini kapsayan bir nafaka da alıyordu. Bu 3 ay kadının kocadan gebe kalıp almadığının netleşmesi için bir tür yalıtım koşullarında geçmesi gereken süreydi. Yani iddet. 2 yaşına kadar süt çocukları varsa hem anne hem de bu çocuklar için ayrı bir nafaka ödeniyordu. Daha büyük ama reşit olmayan çocukların giyim ve benzer ihtiyaçları için de bir ödenek ayrılıyordu. Tabii kadının evliliğe getirdiği tüm mal ve eşyayı boşandığında alma hakkı da vardı. Ama kadın da boşanmayı talep edebiliyordu. Buna da hul deniyordu. Bu tür boşanmalar da tarihçileri şaşırtacak kadar çoktu. En azından 17. ve 18. yüzyılda İstanbul, Anadolu, Suriye, Kıbrıs, Mısır, Filistin ve başka yerlerin kadı sicilleri bunu gösteriyor. Hulde kadın boşanma karşılığında kocasına bir maddi tazminat öneriyor. Koca bu öneriyi kabul ederse boşanma gerçekleşiyordu. Bu durumda evlilik öncesinde geline ödenmek üzere kararlaştırılan mehrin ödenmemiş kısmından veya bunun bir bölümünden kadın vazgeçiyordu. Ayrıca boşanmadan sonraki 3 aylık geçim giderlerini ve bazen de çocukların bakım harcamalarını talep etmiyordu. Boşanma durumunda çocuklara ne oluyordu peki? Erkek çocuklar 7, kız çocuklar ise 7 veya 9 yaşına kadar anneleriyle kalıyordu. Bu yaştan sonra evlenene kadar babanın, yoksa baba yoksa anne ve dedenin vesayetine geçiyorlardı. Ama anne törelere uygun yaşamazsa, başka biriyle evlenirse veya safsaklayıcı davranırsa vesayeti normal zamanından önce sona eriyordu. Boşanmak yaygındı ama bu evliliğe yüksek bir değer verildiği gerçeğini zedelemiyor. Aileler de dünyanın sonu gibi görmüyordu boşanmayı ama asıl olan evlilikti. Boşanmanın bir ayıbı vardıysa da bu bir kocadan ayrılmaktan ziyade kocasız kalmakla ilgiliydi ve boşanan kadınların çok büyük çoğunluğu tekrar evleniyordu. Erkekler ise kolay boşanıp yeniden evlenmeyi bir tür çok eşlilik uygulaması olarak sömürüyordu. Üstelik hul onlara mali bir yük de getirmiyordu. Kadın kadıya başvurarak da boşanmak isteyebilirdi ama çok sınırlı şartlarda. Koca korkunç bir görünüm yaratacak bir hastalığa tutulduğunda veya iktidarsız olduğunda bu hak doğuyordu. Tabii iktidarsızlık durumunda da yasalar erkek lehine çalışıyordu. Kocanın iktidarsızlığı evliliğin ilk gecesinde meydana çıktıysa tamam, iktidarsızlık sonra ortaya çıktıysa boşanma hakkı yine yoktu. Bu durumda kadı kocaya bir yıl süre veriyordu. Bu sürede cinsel ilişkide bulunmayı becerirse boşanma mümkün olmuyordu. Kendilerini işin başında garantiye alan kadınlar da vardı. Evlilik sözleşmesinde kocanın kendisini bırakıp gitmemesi, başka bir kadınla evlenmemesi, kendisine karşı şiddet kullanmaması gibi şartlar öne sürebiliyorlardı. Aynı zamanda mahkemede eşlerine şiddet ve baskı uygulayan erkekleri kontrol edebilmek için evlilik süresi içinde talakları üzerine yemin ettirebiliyordu. Yani bunları yaparsa karısını boşamış olacaklardı. Dördüncü Murat nasıl dolandırıldı? Dürzileri tahrik ettiği için öldürülen Fahrettin Muanoğlu'nun yetişkin bir kızı vardı. Bir gün erkek kılığına girip Diyarbakır'a gitti. Bu şehre yerleşmiş olan Urmiye, yani İran Şeyhi Nakşibendi Şeyh Mahmud'un yanına vardı. Bir mahareti vardı, göstermek istiyordu. Pederim Fahreddin'den ilmi kimyayı öğrendim ve yapmaya kadirim deyip bakırı ağartıp gümüş rengi verdi. Gümüşü sarartıp altın rengine soktu ve şeyhi simyacı olduğuna ikna etti. Yani değersiz metalleri değerli madenlere dönüştürebileceğini gösterdi. Şeyh kalbi temiz hile bilmez bir adamdı, kıza inandı. 4. Murat Bağdat seferi için Halep'te konakladığında Şeyh Mahmud Diyarbakır'dan kalkıp daha önce iltifatlarını aldığı sultanı ziyaret etti. Birkaç küheylan at ve kızrak, birkaç sanduka Diyarbakır'ın meşhur kavunu ve başka bazı uygun hediyeleri sultana sundu. Sonra da güvendiği o simyacı kızın hazırladığı külçelerden birkaçını arz etti. Hünkârım dedi, sana hazine lazımdır. Bu ilim evliya sanatıdır. Bu kız sultan arzu murad ederse çalışsın. Sultan Murat şeyhe güvendiğinden makul dedi. Kıza iksir yapmasını yarayacak malzeme için 1000 filori ve harçlık olarak da 1000 kuruş verildi. Daha önce maden hizmetinde bulunmuş, altın ve gümüş işlerini tahsil etmiş birkaç kapıcı başı da gözetmen ve mübaşir olarak görevlendirildi. İksir kârhanesi işletilmesi de ferman olundu. Sultan Bağdat'ı geri almak için cenk ederken, kız Diyarbakır'ın musiki şinas yeni yetme civanlarını toplayıp gününü gün etmekle meşguldü. Mübaşir ağa, bre canım bu işten bir şey görelim, üstlendiğimiz iş görülsün, bu arada senin yine kendi zevkinle meşgul olmana mani yoktur deyip durdu. Kız bunun üzerine bazı görevlilere daha önce şeyhe gösterdiği numaralardan tembel işi birkaç şey yaptırıyordu. Sonunda kapıcı başı durumu öğrenince bu nasıl iştir, böyle iş muzahrafat, padişahlara arz olunur mu, imtihana gelir bir şeyin var mıdır diye sordu. Kızın cevabı şu oldu, benim babam bunları sikkeleyip memleketinde harc ederdi, ben imtihana gelir şey de bilirim, lakin onu gizli yaparım. Velhasıl nasihatler işe yaramadı, kız zevk-ü sefasına devam etti. Kapıcı başı baktı ayrılan para telef oluyor, sonunda işletmeyi mühürledi. Kız şeyh beni kurtarır, uyduruk bir işle padişahın pençesinden kurtulurum diye kendi arzusunun peşinde koşmayı sürdürdü. Nihayet padişah Bağdat'ı fethedip Diyarbakır'a vardı. Kızı hapsetmesi için kapıcı başına önceden haber gelmişti. Sultanın geldiği gece avratı boğup şata attılar. Avrat Diyarbakır'da de 2 kız doğurmuştu, bu bebekleri de boğdular. 4. Murat bu simya işine meraklı biriydi ve bu merakı başka birinin daha canına mal oldu. Bağdat'tan döndükten sonra gösterişli bir mağripli sultana gelip fenni iksire yani iksir ilmine sahibim dedi. Mağripli bostancı başıya teslim edildi ve gerekli malzemeler de temin edildi. Epey bir zaman uğraşıp bir bileşim meydana getirdi. Sonunda Sultan Murat Enderun ağalarını ve kuyumcu başını Sinan Paşa Köşkü'nde topladı. Mağripli de aletleriyle çağrıldı. Mağripli bir potada bir miktar gümüşü eritti ve altın gibi bir maden çıkardı. Murat'a da bir külçe verdi. Bu arada maden ölçüye vuruldu ve görüldü ki halis altın değil, altın kaplı gümüştü. Murat dava ettiğim mertebe çıkmadı dedi. Mağripli bir işlem daha yapayım, daha iyi olur dediyse de Murat, Karali'ye söyleyin, herifi kesip deryaya atsın diye buyurdu. Karali sofa merdiveninin yanında hazır bekliyordu. Mağripliği yakalayıp çökertip boynunu vurdu. Başını ve cüssesini bornozuna sarıp bir taş bağlayıp köşkün önünden deryaya bıraktılar. Başka ülkelerde olduğu gibi Osmanlı'da da simya uğraşı çok revaçtaydı. Kitaplar yazılmıştı. Ama 4. Murad'ın simyaya merakı kişisel olmaktan uzaktı. Osmanlı o dönemde büyük mali sorunlarla boğuşmaktaydı. Enflasyon şahlanmıştı ve imparatorluğun her köşesinde etkisini hissettiriyordu. Baz metali altına çevirecek simyacı bulunmadıkça imparatorluğun bu sorunu çözecek hazır bir reçetesi yoktu. Simyacılık bu şartlar altında büyük bir canlanma gösterdi. Ceket ve pantolonu Osmanlı Avrupa'dan mı aldı? Hikayeyi 2. Mahmut döneminden 1808-1839 başlatırsak evet. Ama hikaye çok daha eskilerde başlıyor. Bu yüzden tersini söylemek daha doğru. Avrupa ceket ve pantolonu Türklerden aldı. Nasıl olduğunu anlamak için önce bu iki farklı giyim geleneğinin köklerine bakalım. Türkler Orta Asya bozkırlarında orayı burayı fethetmelerinin yanı sıra göçebe bir hayat sürüyor, at üstünde yaşayıp sürülerini gütmekle ömürlerini geçiriyorlardı. Coğrafya ve iklimin zorlayıcı değişimleriyle baş ederek, bu şartlara uygun olarak geniş kesimli pantolonlar yani şalvar ve gömleklerinin üzerine kat kat öne açık yelekler, cepkenler, paltolar giyiyorlardı. Bu üst giysileri çıkarmak da giymek de kolaydı. At üstündeyken bile soğuk olunca giyinip sıcak olunca bu katmanları tek tek soyunuyorlardı. Vücudu örten hatta gizleyen giysilerdi bunlar. Önü açık bu üst giysileri bir kuşakla bağlayıp kapatıyor, bu kuşağı da ayrıca silahlarını ve başka kişisel eşyalarını taşımak için kullanıyorlardı. Ve tabii kimi kolsuz, kimi kollu olan bu üst giysilerin çok önemli bir özelliği vardı. Soğuktan korurken bile kolları serbest bırakıyor, silah veya başka bir alet kullanırken engel olmuyordu. Bir de kadın ve erkek giysiler arasında temel bir fark yoktu. Orta Çağ'da Avrupa'da durum tamamen farklıydı. Bir kere iki bacağı birden kuşatan yekpare bir giysi, pantolon diye bir şey bilmiyorlardı. Her bacağı ayrı ayrı sıkıca saran, böylece bacaklarını sergileyen boru gibi şeyler giyiyorlardı. Üst giysileri de vücudu sıkıca sarıyordu ve bunlar baştan geçirilerek giyiliyordu. Önleri açık, kolları olan paltoları, yelekleri, cepkenleri yoktu. Pelerin veya kolları olmayan başlıklı harmaniler kullanıyorlardı. Kadın ve erkek giyimleri farklılaşmıştı. Kadınlar bileklerine kadar inen etekler ve vücutlarının üst bölümlerini sıkıca saran, başlarını ve boyunlarını da sergileyen kıyafetler giyiyorlardı. Avrupalılar önü açık üst giysileri 11. yüzyıl sonlarında ilk Haçlı seferleri sırasında alıcı gözle fark ettiler. Öncüler bilim ve din adamlarıydı. Tam da o sıralarda tıp, matematik gibi konularda İslami metinlerle ilgilenmeye başlamışlardı. Bu üstlükler Arap tarzı kolsuz üstlükler olabildiği gibi Türk tarzı kısa ve uzun kollu kaftanlar tipindeydi. Osmanlı Devleti'nin serpilip gelişmesiyle Avrupa ile sadece savaşılmadı, ticari ve kültürel ilişki ve etkileşimler de arttı. Türk, İran ve Orta Asya kaftanları, paltoları, cepkenleri, kısaca üstlükleri çeşitli uyarlamalarla Avrupa'da boy göstermeye başladı. Türk tarzı önce 1490'larda İtalya'da, daha sonra 1530'larda Avrupa beğenisine daha fazla adapte edilmiş olarak başka bölgelerde ortaya çıktı. Avrupalı erkekler pantolonu ise çok daha geç adapte etti. İlk olarak denizciler 16. yüzyıl sonlarında Türk şalvarı tipinde pantolonlar giymeye başladı. Bunlar iki bacağı birleştiren bir uçkuru ve ağı olan ama ancak dize kadar inip baldırı sergilemeyi sürdüren pantolonlardı. Böylece 17. yüzyıl ortasında bugünkü takım elbisenin oluşumu için her şey hazırdı. Pantolon, gömlek, yelek, ceket. Bugün ceket dediğimiz şey 1620'lerde kürk şeritli bir av giysisi olarak ortaya çıktı önce. Sonra iç mekanlarda da giyilmeye başladı. Yelek 1666'da İngiltere Kralı 2. Charles'ın ilan ettiği kıyafet reformuyla yerini aldı. Önceleri ceket uzunluğunda ve aynı kumaştan aynı renktendi. Kısa zamanda daha süslü bir kumaştan dikilmeye başlandı. Bunlara bir de kravat eklendi. Bu takım elbise kral tarafından ilk kez 18 Ekim 1666'da Mustafa adlı bir oyun sahnelenirken giyildi. Avrupalılar genel bir özellik olarak vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetler giyiyordu ve bugün bildiğimiz anlamda terzilik de bu yüzden asıl olarak Avrupa işiydi. Vücudun hatlarına göre kesim ve dikim orada gelişip mükemmelleşti. İkinci Charles'ın kıyafeti bu ustalığın da sayesinde evrim geçirdi, döndü, dolaştı ve 200 yıl kadar sonra batılı giyim tarzı olarak çıktığı yere doğuya girip giyim kuşam adetlerini dönüştürmeye başladı. Ulemadan kimse siyaseten öldürüldü mü? Hem evet hem hayır, nereden baktığınıza bağlı. Padişahın siyaseten katil yetkisi vardı, yani devletin yüce çıkarları için yargısız ölüm cezası verebilirdi. Ayrıca herkesin malını müsaade edebilir, herkesi hapsedebilirdi. Ama ulema özel bir konuma sahipti. Ulema mensupları peygamberin elçileri olarak devlet katında da halk nezdinde de saygı görüyordu. Ve sultanın otoritesini meşrulaştıran bir işlevi de vardı ulemanın. Dolayısıyla siyaseten katilden, mallarına el konulmasından ve hapsedilmekten muaftılar. Bu yüzden öldürülmeleri gerektiğinde ulema statüsünden çıkarılıyor, cübbe ve sarık gidiyor, böylece ölüm emri sıradan bir kul için veriliyor ve infaz ediliyordu. Mesela 1807'de İstanbul'da müderrislik yapan Abdüllatif aynı zamanda kadı yardımcısıydı, un kapanında görevliydi. İstanbul tahıl tedariki ile ilgili bir kavgaya taraf oldu ki İstanbul'un gıda tedariki imparatorluğun en önemli işlerinden biriydi ve hemen ulemadan atıldı, dinle ilgisi olmayan bir unvan verilip Bursa'ya sürüldü, orada da idam edildi. Şeyhülislam olan Feyzullah Efendi ve oğlu da idam edilmeden önce usulen Sancak Beyliğine atanarak ulema listesinden çıkarıldı. Böylece mesleğin itibarına zarar verilmemişti. Ama Feyzullah'ın kabul edilemez eylemleri halk tarafından o kadar iyi biliniyor, kendisinden ve oğullarından öyle nefret ediliyordu ki bu itibarı koruma hamlesinin pek de işe yaradığını söylemek zor. Ulemadan başkaları da önceki yüzyıllarda aynı şekilde idam edildi. Yine de dokunulmazlıkları en üst derecedeydi. Öbür kul taifesi, yani askeri resmi sınıf, zenginliklerini, mallarını korumak için vakıflar kuruyor, vakıflar müsaade edilemiyordu. Aile fertlerini bu vakıflara yönetici olarak atayarak geçimlerini garanti altına alıyorlardı. Ulema da böyle vakıflar kurdu ama buna çok az ihtiyaçları vardı, oğullarına miras bırakabiliyorlardı. 17. yüzyılda özellikle 4. Murat ve Deli İbrahim dönemlerinde hiçbir zaman görülmemiş bir ulema katliamı yaşandı. Osmanlı tarihinde ilk kez bir Şeyhülislam 4. Murat tarafından öldürüldü. 1634. Ahizade Hüseyin Efendi 17. yüzyıla kadar bırakın öldürmeyi, Şeyhülislamlar görevden bile alınmıyor, ömür boyu makamlarında kalıyorlardı. Ahizade'nin suçu şuydu: sipahiler Murad'a karşı ayaklanmıştı. İşin çözüme bağlanmasında sipahiler küçük şehzadelerin can güvenliğinin sağlanmasını, bunun için de Ahizade'nin kefil olmasını istemiş, o da olmuştu. Murad bunu unutmadı ve iktidarı tam manasıyla eline geçirince intikamını aldı. Halk Ahizade'nin idamını haksız buldu ve onu şehit diye andı. 4. Murat muhtemelen en gaddar Osmanlı padişahıydı. Birçok sefer sırasında irili ufaklı kusurları olduğuna hükmettiği birçok kadıyı öldürtmüştü. İdam edilen 2. Şeyhülislam Hocazade Mesud Efendi, Mart 1656'da Çınar Vakası'nda Yeniçeri esnaf ayaklanması, Yeniçerilerin isteği üzerine bu makama getirilmişti. Böyle olsa da daha sonra asilerin temizlenmesinde gösterdiği gayretle 4. Mehmed'in ve Valide Turhan Sultan'ın güvenini kazanmayı başardı. Ama bu sefer de en olmayacak şeyi yaptı, devlet işlerine müdahale etti. Yönetim kademelerini nüfuzu altına almaya, istediğini veziri azam yaptırmaya, istemediğini azlettirmeye koyuldu. Dahası işi 4. Mehmed'i indirip tahta Şehzade Süleyman'ı çıkarma girişimine kadar vardırdı. Sonunda Diyarbakır'a gitmek üzere Bursa'ya gönderildi. Arkasından idam fermanı da Bursa kadısına ulaştırıldı. Muhafızlar Hocazade'nin kaldığı evi sardı. Mesud Efendi kılıcını kuşanıp meydan okudu. Birkaç kişiyi yaraladıysa da sonu malum. Ağustos 1656. Osmanlı siyasi sisteminin en temel ilkelerinden biri ulemanın devlet işlerine karışmamasıydı. Ulemanın başı Şeyhülislam, Divan-ı Hümayun üyesi değildi mesela. Bu ilkeyi sınırsız bir şekilde ihlal eden ise 2. Mustafa'nın 1695-1703 Şeyhülislam'ı Feyzullah Efendi'ydi. Mustafa'nın hocası da olan Feyzullah Sultan'ı ve tabii devlet idaresini parmağında oynatıyordu. Devleti o yönetiyordu. Tüm siyasi düzene hakim olma hırsıyla hareket ediyordu. Bu tavrı ve sultan sayesinde edindiği nüfuzuyla sadece devlet kadrolarında değil, ulema içinde de büyük rahatsızlık yaratmış, nefreti üzerine çekmişti. Mustafa Feyzullah'ın telkiniyle başkenti fiilen Edirne'ye taşımıştı. Bu İstanbul halkında da büyük bir öfke yaratmıştı. Osmanlı'da aristokrasiye en yakın kurum ulema sınıfıydı. Feyzullah bunun sınırlarını da zorlamıştı. Kendisinin ölümünden sonra oğlu Fethullah'ın Şeyhülislamlığa getirilmesini istemişti. Padişah da bunu sağlayan bir berat vermiş ve huzurunda Fethullah'a ferve-i beyza yani beyaz kürk giydirilmişti. Bu o zamana kadar duyulmuş, düşünülmüş şey değildi. Feyzullah öbür oğullarını ve damatlarını da önemli mevkilere getirmişti. Devlet protokolünü bile değiştirmeyi becermişti. Normal olarak Şeyhülislam Vezir-i Azam'ın solunda yer alırdı ama artık Vezir-i Azam sola düşmüştü. Sonunda İstanbul'daki rahatsızlar isyan etti. İkinci Mustafa'nın tahttan indirilmesini, Feyzullah'ın kendilerine teslim edilmesini, yönetim kademelerine kendi istedikleri adamların getirilmesini istiyorlardı. Asker ayaklanmıştı, isyan bastırılabilir gibi değildi. Böylece adeta ikili bir yönetim oluştu. Biri Edirne'de, öbürü İstanbul'da. Asiler padişahı İstanbul'a çağırıyordu. Feyzullah bu durumda da asilerin talep ve şikayetlerini sultandan saklayarak yerini korumaya çalıştı. Fakat kendi kellesinin tehlikede olduğunu anlayan Mustafa, Feyzullah Efendi ile oğullarını azil ve sürgün etti. Ne var ki bu artık asilere yetecek gibi değildi. Edirne'ye doğru yola çıktılar. İmparatorluk ordusu da asilere katıldı ve isyan bitti. Sonunda Mustafa'nın yerine Şehzade Ahmet'i yani 2. Ahmet'i tahta çıkardılar. Sonra da Seyyid Feyzullah Efendi'yi yakaladılar. 3 gün 3 gece feci şekilde işkence ettiler. Mallarının yerini söyletemeyince yine ettiler. Yeni Şeyhülislam'dan eskisinin ve oğullarının katline dair fetva alıp padişaha onaylattılar. Seyyid Feyzullah ve oğlu Fethullah ulema listesinden çıkarıldı. Feyzullah Kandiye Sancak Beyliğine, Fethullah da Alacahisar Sancak Beyliğine atandı. Seyyid yani peygamber soyundan olduklarını gösteren yeşil sarıkları alındı, cübbeleri de çıkarıldı. Feyzullah Efendi bir Yahudinin çektiği eşek üzerinde Edirne sokaklarında dolaştırıldı. Halk aklı hayale gelmez küfürler etti ona. Asiler, din ve devlete hıyanet eden müfterinin hali budur deyip eşekten aşağı yuvarladı ve boynunu vurdular. Başını sakalından ayaklarına bağladılar. 300 kadar Ermeni ipe asılıp cesedi sürükleye sürükleye Yeniçeri ordugahına getirdi. Önlerinde papazlar yürüyordu. Papazların ellerindeki buhardanlıklarda tezek yanıyordu. Bu işlere Müslüman olmayanların koşulması da ayrı bir aşağılama yerine geçiyordu. Sonra başını bir sopaya geçirip ordugahı dolaştırdılar ve nihayet cesedini Tunca Nehri'ne attılar. Tanzimata kadar 182 Vezir-i Azam'dan 43'ü katledildi. Aşağı yukarı aynı sayıdaki Şeyhülislam'dan ise sadece 3'ü. 14. ayrımın sonu, sayfa 181.